Bismillahirrahmanirrahim. En büyük günah konusuna gelince Allah bizleri merhametinden esirgemesin. Bilesin ki Allah'a ortak koşma kişinin Allah'a karşı işlediği en büyük günahtır. Allah Azze ve Celle Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar buyurmuştur. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a günahların en büyüğü hangisi ey Allah'ın Resulü diye sorulduğunda seni yaratan Allah olduğu halde ona eş koşmandır buyurmuştur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bile bile Allah'a eş koşmayın buyurmakta. Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, inkarınla az bir müddet zevklen. Şüphesiz sen cehennemliksin buyuruyor Zümer 8'den. Her kim Allah Azze ve Celle'ye ona has olan ilahlık ve Rablık'ta yarattıklarından birini eş koşarsa o kafirdir. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Zatından dolayı ibadeti hak eden sadece Allah'tır. Kalplerin ilah tanıyıp yöneldiği, sıkıntı anlarında tapılan O'dur. Ondan başkası kuldur ve dolayısıyla O'na muhtaçtır. O'nun hakimiyeti karşısında hiçbir güce sahip olmayan kul nasıl ilah olabilir? Allah Azze ve Celle tuttular kullarından ona bir cüz, çocuk isnat ettiler. Gerçekten insan çok nankör, açık bir küfürbazdır buyuruyor. Zatından dolayı tapılmayı hak eden Allah'tır. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? Hamd, alemlerin Rabbi Allah'adır. Allah hepimizi mağfiret etsin. Kardeşlerim, hamd kelimesinin başına genellik ifade eden elif, lam getirilmiş. Yani övgünün hepsi Allah'a mahsustur. Sonra mahsus kılma ifadesiyle ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz buyurmaktadır. Bu hamd, alemlerin Rabbi Allah'adır sözü için bir açıklama olup Allah'tan başka tapılan olmadığına ve buna ondan başka kimsenin hak kazanmadığına işaret etmektedir. Ancak sana kulluk ederiz sözü sevgi, korku, ümit, emir ve nehi gibi uluhiyetin gerektirdiği şekilde ona kulluk etmeye işaret eder. Yalnız senden yardım dileriz. Bu sözü de ona tevekkül, İşleri ona havale etme ve ona teslim olma gibi rububiyetin gerektirdiği şeylere işaret eder. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Çünkü Rab Subhanahu ve Teala malik olandır. Ayrıca rububiyet yetiştirip eğitme ve ıslah etme anlamını da taşır. Malik ise mülkünde dilediği şekilde tasarrufta bulunandır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala mülk elinde olan Allah yücedir ve O her şeye kadirdir diyor. Kardeşlerim, kul rububiyet sırrından mülk ve tedbirin tamamının Allah'ın elinde olduğunu kavrarsa yarar, zarar, hareket, sukun, kısma ve bol bol verme, alçalma, yüceltme gibi bütün her şeyin Allah'ın elinde olduğunu, yapıcısının, yaratıcısının, kendisini sıkıntıya sokanın ve sıkıntıdan kurtaranın, yücelten ve alçaltanın Allah Azze ve Celle olduğunu da kavrar. Bunu kavrama, kainata egemen olan kanunların sırrıdır. Rububiyet sıfatını bilmedir. Birincisi de uluhiyet sıfatını bilme ve teklifi kanunların sırrının anlaşılmasıdır. emir, nehi, sevgi, korku ve ümidi, gerçeği üzerine yerine getirme, uluhiyeti bilmekle olur. Rabbim hepimize ilim nasip etsin. Tevekkül, tevfif ve teslim olmayı, gerçeği üzerine yerine getirmek de ancak rububiyeti bilmekten sonra olur. Bu Allah'ın kainatta cereyan eden tasarruf ve idaresini tanımaktır kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle Nahl suresinde bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sözümüz sadece ol dememizdir ve hemen olur. Kul bu sahneyi hakkıyla kavrar ve bunu kavrarken onda birincisini kavramaktan alıkoymayacak şekilde başarılı olursa kulluğunun bilincine varır. Bu iki sahne dinin üzerinde kurulu bulunduğunu temel taşlardır. Rahmet, lütuf, kerem, güzellik sahnelerinin hepsi rububiyet sahnesinin kapsamı içindedir. Aleykümselam ve rahmetullah. Bu nedenledir ki kardeşlerim, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz ayetinin, Kur'an'ın sırlarının hepsini topladığı söylenir. Çünkü ayetin öncesi, belirttiğimiz gibi emir, nehi, sevgi, korku ve ümide uygun olarak Allah'a kulluk yapmayı gerektirir. İkinci kısmı ise işleri Allah'a havale ederek ona teslim olarak ve kendi isteklerinden vazgeçerek ona kulluk etmeyi gerektirir ki kullukların hepsi buna girer. Kişi bu sahne ile birinci sahneyi bitirdiğinde her şeyin Allah tarafından yapıldığını ve her nefis ne kazanır ve ne gibi tasarrufta bulunursa hepsinin Allah tarafından olduğunu görmeye başlar. Meydana gelen her şeye hüküm ve kaderi iradesinin yerine getirilmesi şeklinde inanır. Böylece gözlemlerinde temyiz ve tefriki yitirir. Emir, nehi ve peygamberin getirdiği talimatı işlevsiz kılar. Okun yaydan çıkışı gibi İslam'dan çıkar. Allah muhafaza. Sesim net mi? Allah bizleri mağfiret etsin. Ancak bu müşahadenin etkinliğinden ve iki müşahadeyi bağdaştırma hususundaki basiret gücünün zayıflığından dolayı kişinin beyninde sarsıntı meydana gelmiş ve aklını yitirmişse mazurdur. Eksik biridir. Ancak iki müşahadenin şer'i durum ve irade, kevni durum müşahadelerini bağdaştırabilen bunun dışındadır. Saliklerden birçoğu ilahi tebliğat konusundaki bilgilerinin yetersizliğinden dolayı bu müşahadeye varınca ayakları kaymıştır. Çünkü Allah'a kendi istekleri şekilde ibadet ettiler. Hak Teala isteğini bir tarafa bırakıp kendi isteklerine kapıldılar. Çünkü Allah kendi istediği ve sevdiği şeye uyan kişiyi müstahni kılar. Allah'ın kendilerinden istediği şekilde ibadet etselerdi onların başına o tür felaketler gelmezdi. Kul kulluğunun farkında olup daima Mevlasının emrine karşı uyanık olursa ne ibadete dalıp mabudunu unutur ne de mabuduna dalıp ibadetten vazgeçer. Aksine onun iki gözü olur. Biriyle mabuduna onu görüyormuş gibi bakar. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ihsanın ne olduğunu sorduklarında ne diyor? Sen Allah'ı görmesen de Allah'ın seni her yerde görüp ve gözettiğini bilmendir diyor. Diğer gözüyle de Mevlasının sevdiği ve razı olduğu şer'i yola kavuşturabilmesi için Efendisinin emrine bakar. Evet. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Bu anlattıklarımız hakikaten anlaşıldıysa, şimdi şirk nedir? Şirk eğer küfre götüren şirk ise ona olan kail ne denir? O meseleye bir bakalım inşallah. Kardeşlerim, şirk iki türdür. Uluhiyette şirk ve rububiyette şirk. Uluhiyetteki şirk, kişinin ibadetinde, sevgisinde, korkusunda, ümidinde ve sığınmasında Allah'a ortak koşmasıdır. Bu Allah'ın tövbe edilmedikçe bağışlamayacağı şirktir. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında inkar edenlere eğer vazgeçerlerse önceden yaptıkları günahlarının bağışlanacağını söyle buyurulmaktadır Enfal'de. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Arap müşrikleriyle savaşması da bu sebeptendi. Çünkü onlar uluhiyette Allah'a şirk koşmuşlardı. Allah-u Teala da insanlar arasında Allah'ı bırakıp ona koştukları eşleri ilahları olarak benimseyenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. Müminlerin Allah'ı sevmesi ise hepsinden daha fazladır diyor Bakara'da. Ve yine şöyle buyuruyor. Her inatçı, inkarcıyı, iyiliklere durmadan engel olan mütecaviz, şüphe düşüren, Allah'ın yanında başka ilahı benimseyen kişiyi cehenneme atın. Onu çetin azaba sokun diyor Allah Kaf suresinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkarılan Hüseyin'e senin kaç ilahın var, kaçına tapıyorsun diye sorduğunda Hüseyin 7. Nerede bu diye sorduğunda 6'sı yerde, biri gökte diye cevap vermiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam isteyerek ve korkarak yaptığın hangisi diye sorduğunda Hüseyin hiç tereddütsüz gökteki diye karşılık verince Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam senin başın dara geldiğinde, sıkıştığında, ihtiyacın olduğunda, korktuğunda eğer göktekine sığınıyorsan senin başkalarına ne ihtiyacın var ki demiştir. Ve adam Müslüman olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ona şöyle demesini tavsiye etmiştir. Allah'ım bana hidayetimi ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Amin ya Rabbi. Allah hepimize mağfiret etsin. Rububiyete gelince onu ikrar ediyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi de ki biliyorsanız söyleyin. Yer ve onda bulunanlar kimindir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ders almaz mısınız de. Yedi göğün de Rabbi, yüce arşın da Rabbi kimindir de. Allah'tır diyecekler. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız de. Biliyorsanız söyleyin. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, barındıran fakat himayeye muhtaç olmayan kimdir de Allah'tır diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz da? Evet kardeşlerim, Mü'minin 84'ten 89'a kadar ayetleri böyle diyor. Onlardan hiçbiri putların yağmur yağdırdığına, alemin rızkını verip onu idare ettiğine inanmıyorlardı. Şirkleri zikrettiğimiz gibi sadece Allah'a benzer tanımaları ve bu benzer tanıdıklarını Allah'ı severcesine sevmeleriydi. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, kim Allah'tan başka bir şeyi Allah'ı sever gibi severse işte o müşriktir. Bakın Allah Azze ve Celle onlar orada putlarıyla çekişerek dediler ki vallahi biz apaçık bir sapıklık içinde imişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbine eşit tutuyorduk diyor şu arada. Aynı şekilde kardeşlerim, birinden Allah'tan korktuğu gibi korkan, Allah'tan ümit ettiği gibi birine ümit bağlayan ve benzeri tavırlar içerisinde bulunan da şirk koşmuş olur, müşrik olur. Allah bilerek bilmeyerek şirke düşmekten bizleri korusun. Şirkin ikinci türü olan rububiyete şirk koşmaya gelince, şüphesiz hükümran ve müdebbir, veren ve alan, zarar ve fayda veren, alçaltan ve yücelten, yükselten ve alçaltan, her türlü eksiklikten münezzeh olan Rab'dır. Her kim veren ve alanın, zarar ve fayda verenin, yükselten ve alçaltanın Allah'tan başkası olduğuna inanırsa Allah'ın rububiyetine şirk koşmuş olur. Fakat kişi bu şirkten kurtulmak isterse, örnek olarak kendisine ilk verenin kim olduğunu düşünsün, verdiği nimetlerden dolayı ona şükretsin, kendisine kimin iyilik yaptığını düşünsün ve buna karşılık versin. Bakın Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda diyor ki, her kim size iyilik yaparsa onu mükafatlandırsın. Verecek bir mükafat bulamadığınız zaman onun için dua etsin. Göreceksiniz ki onu mükafatlandırmışsınızdır buyurmakta. Allah bizleri nefsimize bırakmasın. Nimetlerin hepsi yüce Allah'ındır. Rabbimiz kitabında size ulaşan her nimet Allah'tandır diyor Nahl'da. O evveldir, ahirdir. Hakikatte veren Allah'tır. Rızıkları yaratıp düzenleyen, onları kullarından dilediğine yönelten O'dur. Kişiye nimetleri veren ve ona vermesi için başkalarının kalbini harekete geçiren yine O'dur. O hem evveldir hem de ahirdir. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün merkebinde İbni Abbas terkisinde giderken elini arkaya doğru uzatıp İbn Abbas'ın kulağından tutarak şöyle diyor: ey delikanlı, kulağını aç da iyi dinle. Şu sözlerimi zapt et. Bilesin ki ümmetin tamamı sana bir yarar vermek için bir araya gelecek olsa Allah'ın yazdığından başka bir yarar veremezler. Yine bütün insanlar toplansa, sana zarar vermek için bir araya gelse, Allah'ın yazdığından başka bir zarar veremezler. Artık kalemler kalkmış, sayfalar kurumuştur. Sen Allah'ın hakkını gözet ki, Allah da senin her yerde hakkını korusun, gözetsin diyor. Allah bizleri acısın. Bu hadiste hakikatte fayda verenin sadece Allah olduğuna ve ondan başka hiçbir kimsenin zarar veremeyeceğine işaret etmekte. İşte rububiyetin gerekleriyle ilgili olarak en güzel delillerden birisi budur. Kim bu önemli yolu izlerse, yaratıklara kulluk etmekten, ellerine bakmaktan kendini kurtarır. İnsanları kınama ve kötülüklerinden de onları rahatlatmış olur. Saf, temiz şekliyle kalbine tevhidi yerleştirmiş olur. İmanı kuvvetlenir, göğsü ferahlar, kalbi aydınlanır. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Allah hepimize mağfiret etsin. İnsanları tanıyan rahatlamış olur demektir. Evet. Rabbim hepimize fayda versin. Öğrendiğimiz ilimle amel etmeyi nasip etsin. Gelelim gizli şirke. Gizli şirke gelince hemen hemen hiç kimsenin kurtulamadığı bir şeydir. Allah'la birlikte başkasını sevmek gibi. Şayet kişinin Allah'ı sevmesi, peygamberleri, salihleri ve salih amelleri sevmesi gibi ise bunun bu konuyla bir ilgisi yoktur. Çünkü bu sevginin hakikatine işaret eder. Zira sevginin hakikati sevileni ve onun sevdiğini sevme, onun sevmediğini de sevmemedir. Her kimin sevgisi gerçekse sevdiğine muhalefeti de olmaz. Çünkü muhalefet sevdiğine olan bağlılığının eksikliğindendir. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın diyor Âl-i İmran'da. Bizim burada söz konusu ettiğimiz sevgi bu sevgi değil. Allah Azze ve Celle'den başkasına olan sevgidir. Şüphesiz bu Allah için olan sevginin tevhidindeki eksiklikten kaynaklanır. Ve Allah sevgisinin eksikliğine işaret eder. Çünkü Allah sevgisi bir gönülde tam olarak gerçekleşirse kişi başkasını sevmez ki. Allah hepimize mağfiret etsin. Fıtratını kontrol altına alan, imanını güzelleştiren, tevhidi anlayanlardan eylesin. Önceki anlattığımız sevgiyle bunun arasında bir zıtlık yok. Çünkü o da Allah sevgisinin kapsamı dahilindeydi. Bu bir ölçü olup onu kapsamaz. Kulun Mevlasına sevgisi arttıkça diğer sevgililer küçülür. Onlara olan sevgi de azalır. Allah sevgisi azaldıkça da diğer sevgilileri çoğalır, yaygınlaşır. İşte korku, ümit, benzeri şeyler de böyledir. Kulun Rabbinden korkusu arttıkça ondan başka hiçbir şeyden korkmaz. Kulun Allah'a olan ümidi arttıkça kimsenin eline bakmaz. Allah korkusu azalırsa yaratılmışlardan korkar. Allah'tan korkmakla başkalarından korkmak orantılı olarak çoğalıp azalır. Korkunun durumu da aynen sevgide anlattığımız durum gibidir. Ümit konusu da böyledir. Allah'ın koruduğu kimselerin dışında hemen hiç kimsenin kendisini ondan kurtaramadığı gizli şirk de işte budur. Allah bizleri mağfiret etsin. Ümmet içindeki bu şirkin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifiyle kapkaranlık bir gecede kapkara bir kayanın üzerinde kapkara bir karıncanın yürüyen ayak sesine benzer diyor. Allah'ım bizleri mağfiret et. Ve biz diyor Deccal'dan konuşuyorduk. Bizim yanımıza geldi. Size bundan daha büyük bir beladan haber vereyim mi? Ver ey Allah'ın Resulü dediğimizde bu küçük şirktir. Küçük şirkin ne olduğunu bilir misin diye sorduğunda Allah onlara rahmet etsin. Onlar Allah ve Resulü en iyisini bilendir dediklerinde bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Biriniz namaza durduğunda birinin onu izlediğini görür de namazını güzelleştirirse işte bu küçük şirktir diyor. Allah'ın bizleri mağfiret etsin. Bu afetlerin hepsinden kurtulmanın yolu kardeşlerim Allah'a karşı ihlaslı olmaktır. Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa salih amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin diyor Allah. İhlas ancak zühtten sonra gerçekleşir. Zühd de takvasız olmaz ki. Takva ise emir ve nehilere hakkıyla uymaktır. Evet. Allah bizlere mağfiret etsin. Geçtik. Kalbi Allah'a yönelten etkenlere geldiğimizde kalpleri Allah'a doğru harekete yöneltip ona bağlayan ve Allah'ın havli ve kuvvetiyle afetleri azaltan ya da tümden gideren bir kurala dikkat çekmemiz gerekiyor. Kalpleri Allah Azze ve Celle'ye doğru harekete getiren güç, etken vardır kardeşlerim. Bunların en başı her zaman tevhidi meselelerde zikrettiğimiz gibi sevgi, korku ve ümit. Bunlardan en güçlüsü sevgidir. Hedef edinilen ve bizzat istenen de işte budur. Çünkü hem dünyada hem de ahirette istenir. Ama kardeşlerim, korku böyle değildir. Ahirette yok olur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ayetinde buyurduğu gibi iyi bilin ki diyor, Allah'ın dostlarına korku yoktur diyor. Onlar üzülmeyecek de diyor. Korkutmaktan amaç yoldan çıkmayı engellemektir. Sevgi ise böyle değildir. Sevgi kişiyi sevdiğinin yoluna sürükler. Gücü ve zayıflığı oranında sevdiğinin yolunda olur. Ama korkma böyle değil. Korkmak da kişiyi sevgisinin yolundan çıkarmaktan engeller. Ümit ise onu peşinden sürükler. Bakın, bu önemli bir özelliktir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Her kulun bu noktaya dikkat etmesi, düşünmesi, anlaması gerekir. Onsuz kulluk olmaz kardeşler. Herkesin başkasına değil, yalnızca Allah'a kul olması gerekir. Evet, kimi durumlarda kulu sevdiğini istemeye sürükleyen sevgisi olmayabilir. O halde bu durumda kalpleri harekete getiren nedir diye sorulacaksa, bakın bunun bazı sebepleri var. Birisi sevgiliyi çokça anmaktır. Çünkü onu çokça anma, kalpleri ona bağlar. İşte bu sebepledir ki Allah Azze ve Celle zikrinin çok yapılmasını emretmiş. Ve diyor ki, ey inananlar, Allah'ı çok anın, onu sabah akşam tesbih edin diyor. Evet, Allah hepimize şükreden bir dil, zikreden bir dil nasip etsin. Sevgilisinin üzerindeki nimetlerini düşünen, Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Allah'ın nimetlerini anın ki felah bulasınız diyor. Size gelen her nimet Allah'tandır diyor. Açık ve gizli olarak size bolca nimet vermiştir diyor. Allah'ın verdiği nimetleri sayacak olursanız bitiremezsiniz diyor. Evet. Demek ki kardeşlerim, Allah'ın nimetlerini gök ve yerin, yerdeki ağaç ve hayvanların kendi emrine verildiğine iman eder ve diğer gizli nimetleri kendisine verdiğini anıp düşünürse birisi, içinden tahrik edici bir etkenin harekete geçmesi kaçınılmaz olur. Korku da böyledir. Ceza ve tehdit ayetlerini, haşrı, hesap vermeyi, benzeri şeyleri düşündüğü zaman insanda deprem olur be. Ümit de aynı durumdadır. Allah'ın cömertliğini, şefkat ve bağışlamasını düşünmekten harekete geçer. Allah'ım bizlere acı, Allah'ım bizlere merhamet et. Tevhid çok geniş bir konu kardeşlerim. Bu konuda ne kadar çok söz söylesek az bile. Ama burada bizim amacımız sadece bir uyarıdan ibaret. Zannedersem bu kadarlık bir işaret bu noktada yeterli. Allah Subhanahu ve Teala bizlere mağfiret etsin. Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Onun salat ve selamı Muhammed Aleyhisselam'a, ailesine ve ashabına olsun. Şirkin üç türüne şöyle bir göz atacak olursak, önderimiz Allah'ın dostu İbrahim Aleyhisselam'ın zalim müşriklerden kendisiyle tartışanlara bakın şöyle cevap verdiğini zikrediyor Allah Azze ve Celle. Allah'a koştuğunuz ortaklardan nasıl korkarım? Oysa siz Allah'ın hakkında size bir delil indirmediği bir şeyi ona ortak koşmaktan korkmuyorsunuz. Seçin bakalım, iki taraftan hangisi daha güvende? Bir bilseniz, işte güven onlara inanıp imanlarına zulüm karıştırmayanlarındır diyor En'am suresinde. Abdullah bin Mesud'un rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bu rivayet, bu ayet sorulduğunda buradaki zulmün şirk olduğunu söylemiştir. Ve salih kulun doğrusu şirk koşmak büyük zulümdür sözünü duymadınız mı demiştir. Allah imanına zulüm bulaştırmayanlardan eylesin bizleri. Hazreti İbrahim Allah'a ortak koştukları bütün ulvi ve sufli yaratıklardan korkmayı ve Allah'ın hakkında delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmaktan korkmamalarını yadırgayıp reddetmiş, güven içinde olup doğru yolu bulmuş olanların Allah'a ortak koşmayan kesim olduğunu belirtmiştir. Bu çok önemli bir meseledir. Yani Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı imtihan ettiğinde İbrahim'in önünde koskoca bir vadi ateş, kendisi mancınıkta, ateşten İbrahim korkutuluyor. Korkmuyor musun ya İbrahim dediğinde onlara İbrahim Aleyhisselam hem de o pozisyonda siz bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin eş koştuklarınızdan mı korkacağım diyor. Bu çok önemli bir mesele. Bu ayet de büyük bir ayet olup temiz mümine birçok konularda yararlıdır. Allah bizleri faydalandırsın. İbadet ve uluhiyetteki, itaat ve inkiyattaki, iman ve kabuldeki büyük şirk bir tarafa, bu ümmette şirk karıncanın yürüyüşünden daha gizli olmuş. Allah bizlere mağfiret etsin. Hristiyan ve Rafizilerin aşırı olanlarıyla sufi, derviş ve avam içindeki sapıklar bazen Allah'tan başkasına dua etmekle bazen de her iki şekilde birden Allah'a şirk koşarlar. Kim bu şekilde şirk koşarsa itaatte de şirk koşmuş olur. Fakihlerden, hükümdarın askerlerinde, hakimlerin tabilerinden ve bunlara bağlı olan pek çok kimse itaat şirki koşarlar. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Resulü Tevbe 31. ayeti okuduğunda Adi mescide giriyor, biz onları Rab edinmiyoruz ki dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona siz onların helal dediğine helal, haram dediğine haram demiyor musunuz? Evet, işte Rab edinme budur demiştir. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah hepimize güzel anlayış versin. O sapıklardan herhangi birisiyle karşılaştığınızda görürsünüz ki vacip ancak kendisine tabi olduğu kimsenin vacip kıldığı şeydir. Haram onun haram kıldığıdır, helal de onun helal kıldığıdır. Dini ise o tabi olduğu kimsenin ya din olarak ya dünya olarak ya da her ikisi içinde birlikte koyduğu kurallardır. Kesinlikle dışına çıkmaz. Sonra bununla da yetinmez, bir de bu şirkten sakınanları korkutur. Oysa kendisi Allah'tan bir delili bulunmadığı halde itaat konusunda Allah'a ortak koşmaktan korkmamaktadır. Allah'tan bir delili bulunmadığı halde, yani bu sözle Allah'ın onlara, ona itaat etmesini kendisine emretmediği halde, Allah bizlere mağfiret etsin. Allah bizlere acısın kardeşlerim. Hep bunlar cehaletin meyvesi. Yine şirkin bir çeşidine gelirsek, kelamcı ve filozofların yolunda gidenlerin pek çoğu, hatta fakihlerle sufilerin ve hükümdarlarla hakimlerin yolunda gidenlerin bazıları, Allah'tan bir delil bulunmadığı halde kendilerine tabi oldukları kimselerin ihbari itikatlarıyla ilgili haberlerini, kimi görüşleri sahih ve kimilerinde batıl olarak nitelendirmelerini, bazılarını övmelerini, bazılarını yermelerini kabul ederler. Onlara inanma ve onları kabullenme konusunda başkalarını onlara ortak koşmaktan korkarlar. Oysa onlara iman etme ve Allah'tan bir delil olmaksızın başkalarının sözünü kabul etmekle şahıs olarak onları Allah'a ortak koşmaktan korkmazlar. Allah'ım bizlere mağfiret et. Allah'tan bir delil olmaksızın, bakın bu sözle Allah'ın doğrulanmalarını emrettiği peygamberleri, tebliğci alimleri, doğru şahitleri ve benzerlerini tasdik etme bunun dışında kalmakta. Böylece beşer hakkında itaat ve tasdik konusu meşru olan ve meşru olmayan biçimde iki bölümdür. İbadet, yardım dileme ve uluhiyete gelince, hiçbir surette herhangi bir insanın bunlarda hakkı yoktur. Hiç kimsenin çanağına elimi uzatmadım ki ona karşı zillet duyayım sözünde olduğu gibi. Hiç şüphesiz sana yardım edenin, rızkını verenin senin üzerinde hakimiyet hakkı vardır. Bunu unutma. Mümin, Allah ile Resulü ve onlara itaat eden başka hiç kimsenin kendisi üzerinde bir hakimiyetinin bulunmasını istemeyendir. Allah'ım bizi mümin olarak yaşat, mümin olarak öldür. Allah hayırdan ayırmasın. Gelelim halkın malında gözü olma meselesine. Sesim net mi? Halkın verdiği malları kabullenen hakimiyetlerine de boyun eğer. Bu nedenle kişi bu hakimiyeti reddetmeyi ve bu yenilgiyi kendisinden uzak tutmayı hedef edinirse güzeldir. Övgüye layıktır. Böylece kendisi için dinini sıhhatli kılmış olur. Birinci durumda onlara karşı yücelmeyi, onlara karşı baş olmayı ve onlara karşı kişilik taslamayı hedef edinirse kınanmış olur. Bazen de kendisinin onlara muhtaç olmamasını ve mallarını kendisine terk etmelerini hedef edinir. Bunlar uygun dört hedeftir. İnsanlara ihtiyaç duymasın ve onlara karşı zelil duruma düşmesin diye nefsi mustani kılma ve onurunu koruma, onların dinlerinin ve mallarının da aynı şekilde korunmasını sağlama, ta ki malları eksilmesin ve onları yitirmiş olmasın. Ayrıca mallarını almakla kendisinin de hoşlanmayacağı, kendisine karşı hakimiyet kurmalarına yol vermesin. Bunda hem onlara karşı boynu bükük duruma düşmeme ve onlara muhtaç olmamakla kendisinin hem de mallarını ve dinlerini kendilerine bırakmakla ötekilerinin yararı vardır. Mallarını onlara bırakmakla kalplerinin ısındırılmış olmaları söz konusu olabilir. Hem o kadar mustağni olmalı ki onlar onun vereceğini kabul etsinler. Kendisinin onlara verecekleriyle kalpleri ona ısınsın. Hatta bunda dinlerini korumak da söz konusu olabilir. Onlardan mal kabul ettiği zaman bir takım masiyetlere tamah eder ve bazı ibadetleri terk eder. İyiliği emir ve kötülükten sakındırmayı kabul etmezler. Bunda daha bir takım başka yarar ve faydalı amaçlar da vardır. Allah bizi kendinden başkasına muhtaç etmesin. Ama kardeşlerim, onlardan mal almakla şayet bir takım masiyetleri işleme konusunda yardımını isteme ya da bazı taatlerden men edilmesine sevk etmek diye bir durum olabilecekse, bunlarda da başka olumsuzluklar vardır. Aslında bu olumsuzluklar pek çok olup hepsi de kendisinin onlara karşı boynu bükük ve muhtaç olmasından kaynaklanır. Onlara karşı boynu bükük ve muhtaç olmadıkça onu masiyetlerde kullanma fırsatını da bulamazlar. Her yardım bir karşılık beklemeye neden olur. Mal veya çıkar gibi dünyevi bir karşılık hasıl olmadığı takdirde kendilerine ondan gelecek bir yarardan başka bekleyecek bir şey kalmaz. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Verileni reddetmenin de bir takım kötü ve kınanmış yolları vardır. Mustağni, onurunu koruyan ve insanlara din ve dünyaları konusunda merhametli olanı benzemek için şahsiyet taslayarak reddetme, onlara karşı böbürlenme, onları kendilerine kul köle yapıncaya kadar onlara üstünlük taslama ve bu reddedişi buna vesile kılma bunlardandır. Bu tavırda kınanmıştır. Yine onlara karşı cimri olmak da böyledir. Onlardan aldığı takdirde onlara da yararı dokunması, ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Onlara yararının dokunması konusunda cimriliğinden dolayı da onlardan bir şey kabul etmiyor olabilir. Bir diğer yönse onlara iyilik yapma konusunda tembelliktir. Bu saydıklarımız verileni reddetmekle ilgili olan dört olumsuz hedeftir. Üstünlük taslama, gösteriş, cimrilik ve tembellik. Rabbim bize mağfiret etsin. Sözün özüne gelirsek, yani sonuca gelirsek, bazen kendi şahsına yarar sağlama ya da gelecek zararı uzaklaştırma veya halka yarar sağlayıp onlara gelecek zararı def etme için başkalarının malını kabul etmeyebilir. Almamakla kendisini mustağni kılmış ve izzetini korumuş olabilir ki bu kendisi için yarar ve kabul etmesinden kaynaklanabilecek olumsuzluklardan dinini ve dünyasını kurtarmış olur. Bunun yanı sıra halkı da mallarını harcamaktan korumuş olur. Hatta olabilir ki güçlerinin yettiğinden fazlasını veriyorlardı. Ama bazen de halkın zararı için ya da onlara gelebilecek menfaate engel olmak için de almıyor olabilir. Yukarıda da anlattığımız gibi bu kınanmıştır. Bazen de ya muhtaç olduğundan ve almamakla kendisine zarar vereceğinden veya alıp din ve dünyasının yararına harcayabileceği halde kendisine almamaktan dolayı zarar olur veya kendi çıkarını engellemiş bulunur. Oysa almasında hiçbir sakınca bulunmuyor da olabilir. İşte bu nedenle meseleyi biraz etraflıkça anlattık. Önemli bir mesele. Aslında reddetmeyip almak da önemli. Ancak bazı şartlar içinde, ama yine de almamak almaktan iyidir. İnsanlardan bunu üstün kabul etmeleri de bundan. Şayet almak sıhhatliyse almakta yarar vardır. Eğer almamak daha hayırlıysa almamak. Tabii alıp başkalarına da harcayacaksın. Allah kendisinden başka hiç kimseye bizleri muhtaç etmesin. Razı olacağı amelleri işleyip onları hayatımıza geçirmeyi nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente Estağfurullah ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.